Ayrım 4.
Ne olduğunu sorduğumda, "Ah, durdurdular onları," dedi. "Savaşsız bir Avusturya'ya girmek istiyordum. Kara ormana gitmek istiyordum. Harz dağlarına gitmek istiyordum. Peki ama neredeydi bu Harz dağları?" "Karpatlarda çarpışıyorlardı. Ama ben zaten oraya gitmek istemiyordum. Yine de iyi olabilirdi. Eğer savaş olmasaydı İspanya'ya gidebilirdim. Güneş alçalıyor ve hava serinliyordu. Yemekten sonra gidip Catherine Berkeley'i görecektim. Şimdi burada olmasını isterdim. Onunla birlikte Milano'da olmak isterdim. Kovada yemek yiyip akşam sıcağında Via Manzoni'den aşağı yürümeyi, kanaldan geçip aşağıya inmeyi ve Catherine Berkeley ile birlikte bir otele gitmeyi isterdim. Belki onun da hoşuna giderdi. Belki ben öldürülen sevgilisiymişim gibi yapardı. Ön kapıdan içeri girerdik. Kapıcı kasketini çıkarırdı. Danışma masasının başına gider, anahtarı isterdim. Catherine de asansörün yanında dururdu. Sonra asansöre binerdik. Asansör ağır ağır yukarı çıkarken her katta tıkırdardı. Sonra kendi katımıza geldiğimizde asansörcü çocuk kapıyı açar ve durup beklerdi. Catherine dışarı çıkardı. Ben de dışarı çıkardım. Koridordan aşağı yürürdük. Anahtarı kapıya sokardım. Kapıyı açıp içeri girerdik. Sonra telefonu kaldırıp bize buz dolu gümüş bir kova içerisinde bir şişe Capri Bianco göndermelerini söylerdim. Ve koridordan gelirken buzun kovaya çarpışını duyabilirdiniz. Getiren çocuk kapıyı çalardı. Ben de ona lütfen şarabı dış kapının önüne bırakmasını söylerdim. Çünkü hava çok sıcak olduğundan üzerimizde elbiselerimiz yoktu ve pencereler açıktı. Evlerin çatılarının üzerinde serçeler uçuşuyor olurdu. Sonradan hava karardığında pencereden dışarı bakınca evlerin çatılarına ve ağaçların üzerlerine asılı çok minik yarasaları görebilirdiniz. Capri'yi içerdik. Kapı kilitli, hava çok sıcak olurdu. Üzerimize yalnızca bir çarşaf örterdik ve bütün gece, sıcak Milano gecesinde ikimiz de birbirimizi severdik. İşte böyle olmalıydı. Hemen yemeğimi yiyip Catherine Berkeley'i görmeye gidecektim. Kantinde çok fazla konuşuyorlardı. Biraz şarap içtim çünkü şarap içmedikçe içeridekilerin hepsini kardeşlerim olarak görmem zordu. Rahiple soylu bir adama benzeyen başpiskopos, Ireland üzerine onun başına gelen ve aslında hiç haberim olmasa bile bir Amerikalı olarak benim de payımın olduğu haksızlıklar üzerine konuştuk ve olayları biliyormuş gibi yaptım. Aslında yalnızca bir yanlış anlamadan kaynaklanıyormuş gibi görünen bu haksızlıkların nedenleri konusunda rahipten böylesine iyi açıklamalar dinleyince bu konuda hiçbir şey bilmiyor olmam ayıp kaçacaktı. Güzel bir adı olduğunu düşünüyordum. Üstelik Minnesota'dan geliyordu. Bu da adını daha sevimli yapıyordu. Minnesota İrlandası, Wisconsin İrlandası, Michigan İrlandası, adın böyle güzel gelmesinin nedeni İzlanda gibi duyulmasıydı. Hayır, aslında bu değildi. Daha fazlası vardı. Evet, peder. Bu doğru peder. Olabilir peder. Hayır peder. Peki, belki de öyle peder. Sen bu konuda benden daha çok şey biliyorsun peder. Rahip iyiydi ama sıkıcıydı. Subaylar iyi değillerdi ama sıkıcılardı. Kral iyiydi ama sıkıcıydı. Şarap kötüydü ama sıkıcı değildi. Dişinizin minesini söküp damağınıza sıvıyordu. Ve sonra rahip tutuklandı, dedi Roca. Çünkü %3'lük senetleri buldular üzerinde. Elbette bu Fransa'da oldu. Burada onu hiçbir zaman tutuklamazlardı. %5'lik senetler konusunda hiçbir şey bilmediğini söyledi. Tüm bunlar Beziers'de oldu. Ben de oradaydım. Gazetelerde olanları okuyunca hapishaneye gidip rahibi görmek istediğimi söyledim. Senetleri onun çaldığı çok açıktı. Bunların tek bir sözcüğüne bile inanmıyorum, dedi Rinaldi. Canın isterse, dedi Roca. Ama ben bunları kendi rahibimize anlatıyorum. Çok bilgilendirici şeyler bunlar. O da bir rahip olduğundan anlattıklarımın önemini anlayacaktır. Rahip gülümsedi. Devam et, dedi, dinliyorum. Elbette senetlerden kimilerinin ne olduğu açıklanmadan kaldı. Ama bütün %3'lük senetlerle yerel borç kağıtlarından kimileri rahibin elindeydi. Şimdi bunların tam olarak neler olduklarını unuttum. Böylece ben de hapishaneye gittim. Şimdi öykünün asıl can alıcı noktasına geliyorum. Rahibin hücresinin dışında durdum ve sanki günah çıkaracakmışım gibi beni kutsa peder çünkü günah işledim, dedim. Herkesten büyük bir kahkaha yükseldi. Peki o ne, dedi, diye sordu rahip. Roka bu söyleneni duymazdan geldi ve şakayı bana açıklamaya girişti. Anlıyorsun değil mi? Eğer doğru anlarsanız çok gülünç bir şaka gibi görünürdü. Bana biraz daha şarap doldurdular. Ben de onlara duşun altına yerleştirilen İngiliz eriyle ilgili öyküyü anlattım. Sonra binbaşı 11 Çekoslovak ve Macar onbaşının öyküsünü anlattı. Biraz daha şaraptan sonra onlara para bulan jokeyi anlattım. Binbaşı İtalyanların geceleri uyuyamayan bir düşesle ilgili buna benzer bir öykülerinin olduğunu söyledi. Bu noktada rahip bizden ayrıldı. Ben de sabah saat 5'te karayel eserken Marseille'e ulaşan gezgin satıcının öyküsünü anlattım. Binbaşı benim içki içebildiğimi duymuş olduğunu söyledi. Bunu reddettim. Binbaşı doğru olduğunu ve Bacchus'un bedeni üzerine bunun doğru olup olmadığını sınayacağımızı söyledi. Bacchus olmaz dedim. Evet Bacchus dedi. Basi Filippo Vincenza ile karşı karşıya geçip bardak yarıştıracaktım. Basi bunun bir sınav olamayacağını, çünkü şimdiden benim iki katım sarhoş olduğunu söyledi. Ben bunun pis bir yalan olduğunu ve Bacchus olsun olmasın, Filippo Vicenza Basi ya da Basi Filippo Vicenza'nın bütün akşam boyunca bir damla bile içmediğini söyledim. Hem neydi onun adı? Benim adımın Federico Enrico mu yoksa Enrico Federico mu olduğunu sordu Basi. Bacchus'un izniyle iyi olan kazansın dedim. Binbaşı kupalarımıza kırmızı şarap doldurarak bizi başlattı. Şarabın yarısına geldiğimde daha fazla içmek istemedim. Nereye gideceğim gelmişti aklıma. Basi kazandı dedim. O benden daha iyi bir adam. Gitmem gerek. Gerçekten gitmesi gerek dedi Rinaldi. Bir randevusu var. Ben her şeyi biliyorum. Gitmem gerek. Başka bir gece dedi Basi. Kendini daha güçlü hissettiğim bir gece. Omzuma vurdu. Masanın üzerinde mumlar yanıyordu. Bütün subaylar mutluydu. İyi geceler beyler dedim. Rinaldi benimle birlikte dışarı çıktı. Kapının dışında yolun üzerinde durduk. Oraya sarhoş gitmesen iyi olur dedi. Sarhoş değilim Rin'in, gerçekten. Biraz kahve çiğnesen iyi olacak. Saçmalama. Sana biraz kahve getireyim bebek. Aşağı yukarı yürü sen de. Elinde bir avuç kavrulmuş kahve taneciğiyle geri geldi. Çiğne bunları bebek, Tanrı yardımcın olsun. Bacchus dedim. Seninle yürüyeceğim. Gerçekten çok iyiyim. Kasaba boyunca birlikte yürürken ben bir yandan da kahve çiğniyordum. İngiliz villasının giriş kapısına geldiğimizde Rinaldi iyi geceler dedi. İyi geceler dedim. Sen niçin içeri gelmiyorsun? Başını salladı. Hayır dedi. Ben daha yalın hazlardan hoşlanıyorum. Kahve için sağ ol. Önemli değil bebek. Hiç önemli değil. Giriş yolundan aşağı yürümeye başladım. İki yandaki selvilerin çizgileri keskin ve berraktı. Arkama baktığımda Rinaldi'nin durmuş beni izlediğini görünce ona el salladım. Villanın giriş koridorunda oturup Catherine Berkeley'nin aşağı gelmesini bekledim. Koridordan aşağı doğru birisi geliyordu. Ayağa kalktım ama gelen Catherine değil, Miss Ferguson'du. Merhaba dedi. Catherine benden seni bu akşam göremeyeceği için üzgün olduğunu söylememi istedi. Çok üzüldüm. Umarım hasta değildir. Pek de iyi sayılmaz. Ona ne kadar üzgün olduğumu söyler misin? Tabii söylerim. Acaba yarın onu görmeye çalışman bir işe yarar mı dersin? Evet sanırım. Çok teşekkür ederim dedim. İyi geceler. Kapıdan dışarı çıktığımda birden kendimi yalnız ve bomboş hissettim. Catherine'i görmeyi çok hafife almıştım. Epey sarhoş olmuş ve gelmeyi neredeyse unutmuştum. Ama onu göremeyince de kendimi yalnız ve boş hissediyordum. Bölüm 8. Ertesi akşam, o gece ırmağın yukarısında bir saldırı olacağını ve oraya 4 araba götürmemiz gerektiğini duyduk. Herkesin bu konuda bir şeyler biliyormuş gibi çok destekleyici konuşmasına rağmen hiçbirisinin bir şeyden haberi yoktu. Ben ilk arabadaydım. İngiliz hastanesinin önünden geçerken şoföre arabayı durdurmasını söyledim. Öteki arabalar yanımızdan geçtiler. Arabadan çıkıp şoföre yola devam etmesini, eğer onları yolun kesiştiği yerde yakalayamazsam, beni orada beklemelerini söyledim. Yoldan aceleyle yukarı çıktım. Giriş koridorunda Miss Berkeley'i gördüm. Nöbette. Bir dakikalığına göremez miyim onu? Bakması için yukarı bir emir eri gönderdiler. Catherine onunla birlikte geri geldi. İyileşip iyileşmediğini sormak için uğradım. Bana nöbette olduğunu söylediler. Ben de seni görmek istedim. Şimdi çok iyiyim dedi. Sanırım dün beni sıcak çarpmıştı. Gitmem gerekiyor. bir dakikalığına kapının önüne çıkayım. Gerçekten iyi misin diye sordum dışarıda. Evet canım, bu gece geliyor musun? Hayır, şimdi Plava yakınlarında bir gösteriye gidiyorum. Bir gösteri mi? Bundan daha ötesi olacağını sanmıyorum. Ve geri geleceksin. Yarın. Boynunda bir şeyi çözüyordu. Bunu elime koydu. Bu bir Saint Anthony dedi. Yarın gece gel. Sen Katolik değilsin, öyle değil mi? Hayır ama Saint Anthony'nin çok yararlı olduğunu söylüyorlar. Senin için iyi bakacağım ona. Hoşça kal. Hayır dedi. Hoşça kal değil. Peki. İyi bir çocuk ol ve çok dikkat et. Hayır, beni burada öpemezsin. Yapamazsın bunu. Peki. Arkamı dönüp baktığımda basamaklarda durduğunu gördüm. Bana el salladı. Ben de elimle ona öpücük gönderdim. Yeniden el salladığı sırada ben yolda beni bekleyen ambulansın koltuğuna tırmanıyordum. Sonra yola çıktık. Saint Anthony küçük beyaz bir metal kutunun içindeydi. Kapağı açıp onu elime boşalttım. Saint Anthony mi diye sordu şoför. Evet. Benim de bir tane var. Sağ eli direksiyonu bıraktı. Ceketinin bir düğmesini açıp gömleğinin altından kendininkini dışarı çekti. Gördün mü? Ben kendi Saint Anthony'mi yeniden kabına koydum. İnce altın zinciri üstüne dolayıp göğüs cebime yerleştirdim. Takmayacak mısın? Hayır. Takmak daha iyi. Zaten onun için yapılmış. Peki dedim. Altın zincirin tokasını açıp boynuma taktım ve tokayı kapattım. Aziz, üniformamın üzerinde asılı kalmıştı. Ceketimin yakasını açtım, gömlek düğmelerimi çözdüm, Aziz'i gömleğimin arkasına soktum. Arabada giderken metal kutunun göğsüme değdiğini hissediyordum. Sonra aklımdan çıktı. Yaralandıktan sonra bir daha bulamadım onu. Belki de sargı istasyonlarından birinde birileri almıştı. Köprünün üzerine geldiğimizde arabayı çok hızlı sürüyorduk ve çok geçmeden yolun aşağılarında öteki arabaların tozlarını gördük. Yol kıvrılarak ilerliyordu. İlerideki üç araba çok küçük görünüyorlardı. Tekerleklerinden tozlar yükseliyor ve ağaçların arasına dağılıyordu. Onları yakalayıp geçtikten sonra tepelere tırmanan bir yola döndük. Eğer ilk arabadaysanız bir konvoyda gitmek hoş bir şey. Arkama yaslanıp çevremi seyretmeye başladım. Irmağın bizim tarafımızdaki tepelerinin eteklerindeydik. Yol buradan tepelerinde hala kar olan kuzeydeki yüksek dağlara doğru çıkıyordu. Arkama baktığımda üç arabanın birbirlerinin tozlarından sakınmak için aralıklı olarak peşimizden tırmandıklarını gördüm. Yüklü katırlardan oluşmuş upuzun bir sürüyü geçtik. Sürücüleri başlarındaki kırmızı fesleriyle katırların yanında yürüyorlardı. Bunlar bersagli erilerdi. Katırları geçtikten sonra yol boşaldı. Tepelerin arasından yukarı tırmandıktan sonra uzun bir yamacın kıyısından ırmağın vadisine indik. Yolun iki yanında da ağaçlar vardı. Sağdaki ağaç dizilerinin arasından berrak, hızlı ve sığ sularıyla ırmağı görebiliyordum. Irmak buralarda derin değildi. Yanlarında kumlu düzlükler ve suyun dar bir kanaldan aktığı çakıl yığınları vardı. Zaman zaman çakıl yatağın üzerinde su pırıl pırıl parlıyordu. Irmağın kıyısına yakın yerlerde suyun gökyüzü gibi masmavi olduğu derin havuzcuklar oluşmuştu. Irmağın üzerinde yoldan ayrılan kamyonların geçtiği kavisli taş köprüler gördüm. Güney duvarlarının önünde şamdanlar gibi yükselen armut ağaçlarıyla taş çiftlik evlerinin ve tarlaların alçak taş duvarlarının önlerinden geçtik. Yolun uzunca bir bölümü vadiden geçiyordu. Sonra dönüp yeniden tepelere tırmanmaya başladık. Yol keskin bir eğimle yukarı tırmanıyor, ceviz ormanlarının arasında ileri geri dolaştıktan sonra sonunda dar bir açıklığa ulaşıyordu. Burada ağaçların arasından aşağıya baktığımda, çok aşağılarda iki orduyu ayıran ırmağın güneşin altında parladığını görebiliyordum. Açıklığın kıyısından dolaşan yeni askeri yoldan gidiyorduk. Kuzeyde iki dağ sırası kar sınırına kadar yeşil ve karanlık görünüyordu. Bunun ötesinde kireç beyazı garip düzlükler ve çıkıntılar vardı. Bunların daha ilerlerinde, gerçekten görüp görmediğinizden emin olamayacağınız kadar uzaklarda başka dağlar vardı. Bunlar Avusturya dağlarıydı. Bizde bunlara benzer dağlar yoktu. İleride yol yuvarlak bir dönüş yapıp sağa kıvrılıyordu. Buradan aşağı baktığımda, yolun ağaçların arasından aşağı indiğini görebiliyordum. Bu yolun üzerinde askerler, kamyonlar, sırtlarına dağ tüfekleri yüklenmiş katırlar vardı. Yolun kenarından aşağı inerken çok aşağılardaki ırmağı, tekerlek çizgilerini, bunların yanından uzanan demir yolu raylarını, demir yolunun üzerinden karşıya geçtiği eski köprüyü ve ırmağın karşı yakasındaki tepenin eteğinde alınacak olan küçük kasabanın yıkık evlerini görebiliyordum. Aşağı indiğimizde hava neredeyse kararmıştı. Ana yola dönüp ırmak boyunca ilerlemeye başladık. Bölüm 9. Yol kalabalıktı. İki yanına saman dökülmüş ve bunun üzerine de hasırlar atılmıştı. Öyle ki bir sirkin ya da yerli köyünün girişine benziyordu. Bu hasır kaplı tünelde arabamızı yavaş yavaş sürüyorduk. Eskiden demir yolu istasyonunun olduğu bir açıklığa geldik. Burada yol ırmak yatağından daha alçaktı ve çökmüş yolun iki yanında da kıyıya içlerine piyadelerin yerleştirildiği hendekler kazılmıştı. Güneş alçalıyordu. Arabadan kıyıya baktığımda karşı tarafta batan güneşin ışıklarının altında karanlık görünen karşı kıyıda tepelerin üzerinde Avusturya gözlem balonlarını